Ayrım 36, sayfa 387. Trenin ilk durağı Bürün'de, hemen atlayıp istasyondaki postaneye koşuyorum. Peki ama ne oluyor orada? Kapının önünü saran bir yığın insan duvara yapıştırılmış bir kağıdı heyecanla okuyor. Dirseklerimle kabaca onu bunu iterek küçük camlı kapıdan postaneye girebildim. Çabuk hemen bir telgraf kağıdı. Ne yazmalı? Uzun olmamalı. Edith von Kekesfelva, Kekesfelva Köşkü. Yoldan binlerce selamlar, en derin duygular. Göreve gidiyorum, yakında döneceğim. Kondor daha çok bilgi verir. Oraya vardığımda hemen yazarım. İçten sevgiler, Anton. Telgrafı veriyorum. Memur kadın ne arı iş görüyor, ne de çok şey soruyor. Gönderen adres, art arda bir sürü işlem. Tren 2 dakika sonra kalkacak. Ben içerideyken daha da çoğalan meraklı kalabalığın arasından geçmek için yine itip kalkmak zorunda kalıyorum. Ne olmuş diye sormak isterken çan çalıyor. Kompartımanı ancak atlayabiliyorum. Çok şükür her şey yoluna kondu. Edith artık kuşkulanmaz, tedirginleşmez. Gergin geçen o günden, uykusuz 2 geceden sonra ne denli yorgun, bitkin düştüğümü ancak şimdi fark ediyorum. Akşam Caslau'ya vardığımızda 1. kattaki otel odama çıkan merdiveni güçlükle tırmanabiliyorum. Sonra uçuruma düşer gibi uykuya bırakıyorum kendimi. Sanırım yatar yatmaz uyumuşum. Uyuşan duygularımla karanlık, derin, aslında ulaşılamayacak kadar derin bir akıntıya batmıştım sanki. Epey sonra başını hatırlayamadığım bir rüya başladı. Sadece bir odada durduğumu hatırlıyorum. Doktor Kondor'un bekleme odası. Günlerdir çakaklarımda zonklayan o korkunç ses başlıyor yeniden. Koltuk değneklerinin biteviye sesi. O korkunç tak tak taklar. Önceleri çok uzaktan, sokaktan geliyormuş gibi duyuluyor. Sonra yaklaşıyor tak tak tak. Şimdi iyice yaklaştı. Hızlandı. Tok tak tuk. Sonunda oda kapısına öyle yaklaşıyor ki dehşetle uyanıyorum. Yabancı odanın karanlıklarına dikiyorum gözlerimi. Yine o tak tak taklar. Kemikli bir elin sert vuruşları gibi. Hayır, rüya görmüyorum. Biri kapıyı vurdu. Dışarıdan biri kapıyı vuruyor. Yataktan fırlayıp hızla açıyorum kapıyı. Karşımda gece kapıcısı duruyor. Sayın temini telefondan istiyorlar. Şaşkın şaşkın bakıyorum yüzüne. Beni mi? Telefona mı? Neredeyim? Ben neredeyim ki? Yabancı bir oda, yabancı yatak. Aa, öyle ya ben, öyle ya, Caslau'dayım. Evet ama burada tek kişiyi tanımam. Gece yarısı kim telefona çağırır beni? Saçma. En azından gece yarısı olmalı. Kapıcı acele ediyor. Lütfen çabuk olun Sayın Teğmen. Viyana'dan arıyorlar. Adını pek iyi anlayamadım. Birden uyanıveriyorum. Demek Viyana'dan. Doktor Kondor'dur. Muhakkak öyle ya. Edith'in beni bağışladığını söyleyecektir. Her şey yoluna girdi artık. Kapıcıya emredercesine bağırıyorum. Hemen in aşağı. Şimdi geliyor dersin. Kapıcı gözden kayboluyor. Önü açık gömleğimin üzerine pelerinimi attığım gibi ben de ardından koşuyorum. Telefon alt kattaki yazıhanenin hemen köşesinde. Kapıcı telefonu kulağına tutmuş bekliyor. Adamcağız kesildi dediği halde ben sabırsızlıkla onu bir yana itip kulağıma götürüyorum ahizeyi. Hiçbir şey, hiçbir şey duyulmuyor. Sadece uzaklardan gelen vızıltı. Madeni bir sivrisineğin kanat çırpışı gibi. Alo, alo diye bağırıyorum. Bekliyorum. Bekliyorum, ses yok. Sadece alay eder gibi anlamsız vızıltılar. Sırtımda pelerinden başka bir şey yok diye mi böyle ürperiyorum, yoksa o müthiş korku mu beni titreten? Belki mesele çoktan bitti ya da belki bekliyorum. Isınmış kauçuk kulaklığı iyice kulağıma bastırarak dinliyorum. En sonunda bir takırtı. Telefoncu kızın sesi. Konuşuyor musunuz? Hayır. Az önce bağlamıştım. Viyana'dan arıyorlardı. Bir dakika lütfen. Yine tır tır. Gıcırtılar, hırıltılar, uğultular, vınlamalar, uğulduyor, vızıldıyor. Sonra gittikçe uzaklaşan bir vınlama. Sonra birden sert ve kalın bir erkek sesi. Burası Prag Bölge Komutanlığı. Orası Savaş Bakanlığı mı? Hayır, hayır, yine umutsuzca bağırıyorum. Telefondaki ses belli belirsiz bir şeyler söyledikten sonra boşlukta kaybolup gidiyor. Yine o budalaca vınlayışlar, sonra yeniden birbirine karışan anlaşılmaz konuşmalar. Sonunda santraldeki kız özür dilerim diyor. Şimdi öğrendim. Bağlantı kesilmiş. Önemli bir iş konuşması girmiş araya. Yeniden ararlarsa hemen bağlarım size. Kapatın. Telefonu kapatıyorum. Bitkin, küskün, kızgınım. Uzaklardan gelen bir sesi yakaladıktan sonra kaçırmak kadar saçma bir şey olamaz. Koca bir dağı bir solukta tırmanmışım gibi yüreğim küt küt atıyor. Neydi bu telefon? Ancak Doktor Kondor olabilir. Peki ama gecenin saat yarımında neden telefon ediyor? Kapıcı nezaketle yaklaşıyor. Sayın Teğmen, yukarıda odalarında rahatça bekleyebilirler. Ararlarsa hemen haber veririm. Kabul etmiyorum. Konuşmayı bir daha kaçırmaya niyetim yok. Bir saniye bile kaybedemem artık. Olup bitenleri öğrenmeliyim çünkü. Seziyorum bunu. Kilometrelerce uzakta bir şeyler oldu muhakkak. Ya Doktor Kondor ya da Kekesfelvalar telefon etmiş olmalı. Otel adresimi de ancak Doktor Kondor verebilir onlara. Her neyse, kuşkusuz çok acele önemli bir durum var ortada. Sinirlerim titriyor. Bana ihtiyaçları var, beni arıyorlar. Biri benden bir şey istiyor. Biri bana ölüm kalımla ilgili bir kararı bildirecek. Hayır, buradan bir yere uzaklaşamam. Beklemek zorundayım. Tek bir dakika bile kaybedecek vaktim yok. Kapıcının biraz şaşkınca getirdiği tahta iskemleye oturuyorum. Çıplak bacaklarımı pelerinimle örtmüş, gözlerimi telefona dikmiş bekliyorum. 15 dakika, yarım saat bekliyorum. Tedirginlikten belki de soğuktan titriyorum. Arada bir de alnımdan boşanan terleri kolumun yeniyle kuruluyorum. En sonunda bir telefon çalıyor. Fırlıyorum. Kordonu koparırcasına çekip alıyorum. Şimdi her şeyi öğreneceğim. Budalaca bir yanılma. Kapı uyarıyor beni. Çalan telefon değil, kapının çıngırığı. Kapıcı biraz gecikmiş olan genç bir çifte kapıyı açıyor. Bir süvari yüzbaşısı yanında bir kızla içeri giriyor. Kapıcı kulübesinin önünden geçerken de sırtında subay pelerininden başka bir şey olmayan, göğsü bağrı açık, bacakları çıplak, oturmuş gözlerini telefondan ayırmayan bu garip adama şaşkın şaşkın bakıyor. Kaçamak bir selam verip yanındaki kızla birlikte yarı karanlık merdivende kayboluyor. Dayanamıyorum artık. Telefoncu kıza soruyorum. Telefon hala gelmedi mi? Hangi telefon? Viyana. Sanırım Viyana'dan arayacaklardı. Yarım saati geçti. Bir kere daha sorayım. Bir dakika lütfen. Dakika uzuyor. En sonunda telefon çalıyor. Telefoncu kız haber vermek için aramış. Viyana'ya sordum. Birkaç dakika daha bekleyin. Hemen ararım sizi. Beklemek. Birkaç dakika daha beklemek. Dakikalar, dakikalar. Bir saniye içinde bir insan olabilir. Bir insanın kaderi çizilebilir. Koca bir dünya yok olabilir. Neden bekletiyorlar beni? Böyle öldüresiye bekletiyorlar. İşkence bu. Çılgınlık bu. Saat 1:30. Bir saattir oturuyorum burada. Ürperiyorum, titriyorum, bekliyorum. En sonunda yine telefon çalıyor. Bütün duyularımla kulak kesiliyorum. Telefoncu kız şimdi haber aldım diyor. Konuşma iptal edilmiş. İptal mi edilmiş? Neden iptal edilmiş? Neden gecenin yarısını arıyorlar, sonra da vazgeçiyorlar? Bir şeyler geçmiş olmalı. Bilmediğim, bilmem gereken bir şeyler olmuş. Uzaklığı zamanla delip geçememek ne korkunç şey. Acaba ben mi arasam Doktor Kondor'u? Hayır, gecenin bu saatinde olmaz. Karısı korkar. Belki Doktor Kondor geç oldu diye bir daha etmemiştir. Yarın erkenden yine arar. O geceyi anlatamam. Hızla akıp giden karma karışık görüntüler, yığınla saçma düşünceler. Bense hem yorgun hem tetikte. Uyanık merdivendeki koridordaki her ayak sesine, aşağıdan gelen her çıngırak zil sesine, her gürültüye, her sese sinirlerim gerilmiş kulak vererek bekliyorum. Bir yandan da yorgunluktan sendeliyorum. Bitik, perişan, sonunda uyuyakalmışım. Oldukça derin, uzun, ölüm kadar sonsuz, hiçlik kadar derin bir uyku. Uyandığımda odanın içi aydınlıktı. Saate bakıyorum. 10:30. Eyvah, gelir gelmez erkenden görünmemi emretmişti albay. Daha kendime ait özel işleri düşünmeye vakit bulamadan, asker yanım, görev duygularım harekete geçivermişti bile. Çabucak giyinip koşa koşa merdivenden iniyorum. Kapıcı durdurmak istiyor beni. Hayır, sonra bakarız öteki işlere. Önce albaya söz verdiğim gibi geldiğimi bildirmeliyim. Fişekliğimi kurala uygun biçimde belime geçirdikten sonra kalem odasına giriyorum. Odada ufak tefek kızıl saçlı assubaydan başka kimse yok. Beni görünce şaşırarak ürkerek bakıyor. Hemen aşağıya inin temenim. Yarbayın kesin emri var. Bütün subaylar, erler saat tam 11'de aşağıda hazır bulunacaklar. Lütfen biraz acele edin. Çılgınca bir hızla iniyorum merdivenleri. Sahiden de herkes, bütün garnizon avluda toplanmış. Yerime daha yeni geçiyorum ki tümen kumandanı görünüyor. Ağır adımlarla yaklaşıyor. Resmi bir havayla elindeki kağıdı açıyor. Uzağa kadar duyulan bir sesle okumaya başlıyor. Avusturya Macaristan İmparatorluğunu, bütün uygarlık dünyasını tiksindiren korkunç bir suç işlenmiştir. Ne suçu diye dehşetle düşünüyorum. Sanki suçu ben işlemişim gibi farkında olmadan titremeye başlıyorum. Alçakça işlenen cinayet. Hangi cinayet? Çok sevdiğimiz, veliahtımız, İmparatorluk ailesinin yüce varisi Arşidük Franz Ferdinand Hazretleri ile yüce eşlerine karşı işlenen alçakça cinayet. Nasıl? Veliahtı öldürdüler mi? Ne zaman? Doğru ya, Brün'de bir sürü insan bir ilanın önünde toplanmıştı. Demek buydu. Bütün hanedan derin bir yasa kadere boğmuştur. Şu var ki krallık, imparatorluk ordusu her şeyden önce. Bundan ötesini iyice duyamıyorum. Neden bilmem, suç, cinayet kelimeleri bir balyoz gibi yüreğime inivermişti. Cinayeti işleyen ben olsaydım bu kadar korkmazdım. Bir suç, bir cinayet. Bunları Doktor Kondor söylemişti. Mavi giysili, nişanlarla, kuş tüyleriyle süslü bu adamı artık dinlemez olmuştum. Dün gece gelen telefonu hatırlamıştım birden. Doktor Kondor neden bu sabah haber vermemişti? Yoksa önemli bir olay olmamış mıydı? Emirden sonraki kargaşalıktan yararlanıp yarbaya geldiğimi bildirmeden otele koştum. Belki bu arada telefonla aramışlardır beni. Kapıcı bir telgraf uzatıyor. Bu sabah erkenden gelmiş ama önünden öyle çabuk geçmişim ki vermesine vakit kalmamış. Telgrafı yırtarcasına açıyorum. İlk önce bir şey anlamıyorum, imza yok. Hiç anlayamadığım bir takım yazılar. Sonra her şeyi anlıyorum. Postadan gelen bir ihbarnameydi bu. Bürün de 3:58 gece verdiğim telgrafın sahibine ulaşamadığını bildiriyordu. Ulaşamamış mı? Bu kelimeden gözümü ayıramıyorum. Edith von Kekesfelman'ın adresine gönderen bir telgraf yerine verilmesin. O küçücük yerde onu herkes tanır. Heyecandan, meraktan yerinde duramıyorum artık. Hemen Viyana'da Doktor Kondor'u aratıyorum. Kapıcı acele mi diye soruyor. Evet, acele diyorum. 20 dakika sonra bağlantıyı kuruyorlar. Beklenmedik kötü bir haber. Doktor Kondor evinde, hem de telefonun başında. 3 dakikada her şeyi öğreniyorum. Şehirler arası görüşmelerde daha çok konuşmaya vakit yoktur. Uğursuz bir rastlantı her şeyi mahvetmiş. Bahtsız kız pişmanlığımı, onun için vermiş olduğum içten dürüst kararları öğrenememişti. Albay'ın olayı örtbas etmek için aldığı bütün tedbirler işe yaramamıştı. Çünkü Frens'le arkadaşları kahveden kışlaya dönmemişler, şarapçıya gitmişler. Ne talihsizliktir ki orada yanında bir kalabalıkla gelen eczacıya rastlamışlar. Bizim iyi yürekli budala Frens de bana olan sevgisinden hemen eczacıya saldırmış. Herkesin önünde ondan hesap sormuş. Hakkında böylesine aşağılık yalanları yaymakla suçlamış onu. Müthiş bir rezalet kopmuş. Ertesi gün de bütün şehir öğrenmiş. Çünkü onuru kırılan eczacı beni tanık göstermek için sabah sabah erkenden kışlaya koşmuş. Ortalıktan kaybolduğumu öğrenince de doğru Kekesfelvalara yollanmış. İhtiyarı çalışma odasında bulmuş. O budalaca telefonunuzla beni aptal yerine koydunuz diye öyle ağız avaz bağırmış ki köşkün bütün pencereleri zıngırdamış. Bu şehrin en eski, saygıdeğer bir yurttaşı olarak o şımarık küstah subaylara kendini ezdiremezmiş. Benim neden böyle ödlekçe ortadan kaybolduğumu çok iyi biliyormuş. Bu nişanın bir şaka olduğunu ona kimse yutturamazmış. Bunun arkasında benim çevirdiğim çirkin bir dalavere gizliymiş. Gerekirse bakanlığa kadar gidip işin iç yüzünü açığa çıkaracak, bu şımarık delikanlıların öyle herkesin içinde kendisine hakaret etmelerine izin vermeyecekmiş. Öfkesinden ter ter tepinen eczacıyı güçlükle yatıştırıp uzaklaştırmışlar oradan. Dehşet içinde kalan Kekesfelvan'ın tek umudu bütün bu suçlamaları Edith'in duymamış olmasıymış. Ama aksilik bu ya, odanın pencereleri açıkmış. Eczacının bütün sözleri avluyu boydan boya geçip Edith'in oturduğu salonun penceresine kadar duyuluyor. Edith bunun üzerine çoktandır tasarladığını yapmaya karar vermiş olmalı. Yalnız hiç belli etmiyor. Yeni giysilerini getirtip bir kere daha bakıyor. İlano ile gülüp konuşuyor, babasına güler yüzlü davranıp şu hazırlandı mı, bu paketlendi mi diye yüzlerce ayrıntıyı soruyor. Bu arada Yosef'e gizlice kışlaya telefon ederek benim ne zaman döneceğimi, bir haber bırakıp bırakmadığımı öğrenmesini söylüyor. Telefona çıkan emir erinin benim belirsiz süreyle başka yere atandığımı, hiç kimse içinde bir haber bırakmadığımı söylemesi Edith için son büyük darbe oluyor. Sabırsızlanan yüreği artık bir gün, bir saat bile bekleyemiyor. Bundan böyle bana olan güvenini yitirmiştir. Onu öyle hayal kırıklığına uğratmışım, ölesiye yaralamışım ki. Yemekten sonra isteği üzerine onu terasa götürmüşler. İlona onun bu aşırı neşesinden kötü bir şeyler sezinleyip tedirgin olmuş. Hiç yanından ayrılmamış. Saat 4:30'da benim her zamanki geliş saatimde, benim telgrafla Doktor Kondor'un aynı anda gelmelerinden sadece 15 dakika önce Edith hiç yanından ayrılmayan sadık arkadaşına bir kitap getirmesini rica etmiş. Ne uğursuzluktur ki İlona hiç de sakıncalı görmediği bu ricayı kabul ediyor. Kararını bir an önce uygulamak için çırpınan yüreğini artık söz geçiremeyen sabırsız kızcağız da o bir dakikadan yararlanıp tıpkı yine aynı terasta bana bir zamanlar söylediği, tıpkı o korkunç rüyalarımda gördüğüm gibi korkunç kararını gerçekleştiriyor. Doktor Kondor geldiğinde Edith yaşıyormuş. Gariptir ama o tüy gibi hafif vücudunda önemli herhangi bir yaralanma yokmuş görünüşte. Baygın kızı hemen bir arabaya koyup Viyana'ya hastaneye götürmüşler. Doktorlar gece yarısına kadar onu kurtarmayı umuyorlarmış. Bunun üzerine de Doktor Kondor akşam saat 8'de acele beni aramış. Gel gelelim veliahtın öldürüldüğünün ertesi günü olan 29 Haziran gecesi bütün resmi daireler telaş içindeymiş. Sivil askeri makamların görüşmeleri için bütün telefon hatlarına el konmuş. Doktor Kondor 4 saat beklemiş konuşmayı vermeleri için. Gece yarısı doktorlar umudu kesince Kondor da konuşmayı iptal etmiş. Bir saat sonra da Edith ölmüş. O Ağustos orduya çağrılan yüz binlerce asker içinde benim kadar umursamadan, hatta sabırsızca cepheye koşan eminim ki pek az kişi olmuştur. Savaş hırsıyla yanıp tutuştuğumdan değil elbet. Savaş benim için tek çıkar yol. Tek kurtuluştu. Karanlığa dalıp kaybolan bir suçlu gibi savaşa sığınmıştım. Karar verene kadar geçen o 4 hafta kendimi hor görme duygusuyla, umutsuzlukla, şaşkınlıkla, karışık duygularla doluydum. O günleri cephelerde yaşadığım o korkunç saatlerden daha büyük bir dehşetle hala hatırlarım. Çünkü güçsüzlüğümle önce çekimine kapıldığım, sonra da korkup kaçındığım merhamet duygumla bir insanı, hem de beni büyük bir ihtirasla seven birini öldürdüğüme yürekten inanıyordum. Sokağa çıkmaya korkuyordum. Hasta olduğumu bildirmiş odama kapanmıştım. Üzüntülerimi, ah gerçekten korkunç üzgündüm, bildirmek için Kekesfelvalara mektup yazmıştım ama karşılık alamamıştım. Kendimi temize çıkarmak için Kondor'a mektup yazmış, ona da karşılık alamamıştım. Arkadaşlarımdan tek bir satır yazan olmamıştı. Babamdan haber yoktu. Aslında o sıralar bakanlıktaki işleri başından aşkındı. Ben herkesin bu suskunluğunda sanki sözlenmiş gibi ortak bir suçlama olduğuna emindim. Kendi kendimi suçladığım gibi herkesin de beni suçladığı düşüncesine gittikçe daha da çılgınca bir korkuyla kapılıyordum. Kendimi suçladığım gibi herkes de beni suçluyor, yargılıyor, kendimi bir katil olarak gördüğüm için herkes de beni katil kabul ediyormuş gibi geliyordu bana. Koca bir imparatorluk heyecanla sarsılır. Şaşkınlık, kargaşalık içindeki Avrupa'da bütün telgraf, telefon telleri korkunç haberlerle titrer. Borsalarda fiyatlar düşüp çıkar, ordular seferber edilir. Tedbirli, ihtiyatlı kişiler ne olur ne olmaz diye bavullarını hazırlarken ben o ödlekçe ihanetimden, işlediğim suçtan başka bir şey düşünmüyordum. Bu yüzden askere çağrılmak benim için bir kurtuluş demekti. Milyonlarca suçsuz insanı koparıp alan savaş benim gibi suçlu bir kişiyi umutsuzluktan kurtarmıştı. Yine de bu yüzden savaşı övecek değilim. Parlak sözlerden tiksinirim. Bu yüzden de o tarihlerde ölümü aradım diyemeyeceğim. Sadece şöyle diyorum. Ölümden korkmadım. Hiç değilse çoğu kimseden daha az korktum. Çünkü bazen cephe gerisine dönmek, cephe savaşının bütün korkunçluklarından daha çok dehşet veriyordu bana. Çünkü cephe gerisinde benim suçumu bilenler vardı. Hem nereye dönebilirdim ki? Kimin ihtiyacı vardı bana? Kim seviyordu beni? Kim için, ne için yaşayacaktım? Yiğit olmanın korkmamaktan daha başka, yüce bir anlamı olmasa bile, cephede gerçekten yiğitçe savaştığımı gönül rahatlığıyla, büyük bir açlık, büyük bir açık yüreklilikle söyleyebilirim. Çünkü en cesur arkadaşlarımın bile ölmekten de çok korktukları, sakat kalma ihtimali bile ürkütmemişti beni. Belki de çaresizliği, sakat kalmayı bir ceza, haklı bir öç alma olarak görüyordum kendim için. Ölüm karşıma çıkmadıysa benim suçum değildi bu. Defalarca bağrımı açtım ona, umursamazca, korkmadan. En tehlikeli, en zor görevlerde gönüllü aradıklarında hep ben öne çıktım. Tehlike arttıkça ben rahatlıyordum. İlk yaralanmamdan sonra ağır makineli bölüğüne, arkasından hava filosuna verilmemi istedi. Sanırım o kırık dökük uçaklarımızla da epey başarılı oldum. Yine de adamın yiğit sözüyle birlikte geçtiği her günlük emirde kendimi yalancının biri olarak görüyordum. Biri üniformamdaki nişanlarıma biraz dikkatlice baktı mı hemen bir yana savuşurdum. Sonsuz gibi görünen o 4 yıl geçince önceleri yaşadığım dünyada yine eskisi gibi yaşayabileceğimi gördüm. Şaşırdım. Çünkü korkunç bir cehennemden dönen bizim gibiler her şeyi yepyeni ölçülerle tartar, değerlendirir. Savaştan dönmüş bir asker için bir insanın ölümü, barış dünyasında yaşayan bir insanın ölçüsüyle bir vicdan sorunu olmaktan çıkmıştır. Benim suçum da savaşın o kan kokan bataklığında eriyip yok olmuştu. Çünkü Limanova'da Rus piyadelerinin ilk akınını siperlerimizin önünde ekim biçer gibi biçen bu eller değil miydi? Öldürdüklerimi, yaraladıklarımı sefil bir halde köşeye büzülüp inleye inleye ölmelerini savaş dürbünüyle seyreden ben değil miydim? Göz önlerinde bir düşman uçağı düşürmüştüm. Uçak havada 3 takla attıktan sonra Kars dağlarına çarpıp alevler içinde parçalanmıştı. Sonra da kömürleşen, hala yanan ölüleri kimliklerini saptamak için kendi ellerimizle toplamıştık. Benimle omuz omuza yan yana yürüyen askerler de aynı şeyi yapmıştı. Tüfekle, ağır makineliğiyle, el bombasıyla, güçlü elleriyle. Fransa'da, Rusya'da, Almanya'da bizim kuşağın yüz binlerce, milyonlarca insanı aynı şeyi yapmıştı. Tarihin o güne kadar görmediği, bütün dünyayı kaplayan, yığınla insanın canına mal olan o yığınlarla ölümün yanında tek bir cinayetin, hele kişisel bir suçun ne önemi vardı ki? Sonra beni rahatlatan bir başka şey, geri döndüğüm bu dünyada beni suçlayacak tek bir tanık kalmamıştı artık. Yiğitlik madalyası almış birini eski korkaklığından ötürü suçlayacak, o uğursuz güçsüzlüğümü yüzüme vuracak kimse yoktu. Kekesfelva kızının ölümünden sonra ancak birkaç gün daha yaşamıştı. İlona kendi halinde bir noterle evlenmiş, bir Yugoslav köyünde oturuyordu. Albay Bubencic, Sava Irmağı kıyısında kendini öldürmüştü. Arkadaşlarım ya cephede ölmüşler ya da önemsiz olayı unutmuşlardı. Çünkü felaketlerle yüklü o 4 yıldan sonra, savaş öncesinin parası gibi her şey değerini yitirmiş, bir hiç olmuştu. Kimse beni suçlayamaz, yargılayamazdı. Öldürdüğü kimseyi ormana gömen, üzerine ağır, yoğun yağan karların suçunu örtmesini seyreden bir katil gibi görüyordum kendimi. Suçu saklayan o örtü bunu birkaç ay daha gizleyecek, sonra da bütün izler silinip gidecekti. Böylece yeniden yaşama gücünü bulmuştum kendimde. Kimse beni hatırlamayınca ben de kendi suçumu unutmuştum. Çünkü kalp ille de unutmak istediği şeyi çabucak unutuverir. Sadece bir kez yine o anılara döndüm. Piyano operasında aşağıda köşedeki yerimde oturuyordum. Sade gizli hüznüyle beni bütün müziklerden daha çok saran Gluck'ın Orpheus operasını bir kez daha seyretmek istemiştim. Uvertür yeni bitmişti. Kısacık arada salonu aydınlatmamışlar. Sadece biraz gecikmiş olanları içeriye almışlardı. Benim sıramda da geç kalan iki kişi vardı. Bir erkekle bir kadın. Erkek nezaketle önümde eğilip izin verir misiniz dedi. Ona bakmadan dikkat bile etmeden geçmesi için ayağa kalktım. Adam yanımdaki boş koltuğa oturmadı. Sevgiyle ilgiyle yanındaki kadına yol gösterdi. Koltuğunu düzeltti. Ancak ondan sonra kendisi oturdu. Gözümden kaçmaya da kadar aşırı bir özendi bu. Ah zavallı kadın, kör besbelli diye aklımdan geçirdim. Elimde olmadan duygulanarak o yana baktım. O sırada şişmanca adam yanımdaki yerine oturmuştu. Onu tanıyınca yüreğim ağzıma geldi. Doktor Kondor'du. Her şeyi bilen, suçumun en gizli yanlarına kadar beni her yanımla tanıyan insan. Benden bir parmak ötede oturuyordu. Merhameti benimki gibi kişileri ölüme sürükleyen bir güçsüzlük olmayan, feda edici, kendini verici, bir acımayla insanlara yardım eden Doktor Kondor. Beni yargılayabilecek, karşısında utanç duyabileceğim tek insan, Doktor Kondor. Ara olup da ışıklar yanınca beni hemen tanıyacaktı. Titremeye başladım. Hiç değilse karanlıkta beni görmesin diye elimi yüzüme kapadım. Sevdiğim müziğin tek bir ezgisini bile duymuyordum. Yüreğim öylesine çılgınca çarpıyordu ki, yeryüzünde benimle ilgili her şeyi bilen o bir tek insanın yanı başımda oturması beni rahatsız ediyordu. Sanki bütün iyi giyimli, namuslu insanlar arasında karanlıkta çırılçıplak oturuyormuşum gibi ışıklar yanınca beni görecek düşüncesiyle ürperiyordum. Operanın birinci bölümü bitip de perde ağır ağır inerken karanlıktan aydınlığa geçen o kısacık andan yararlanıp başımı öne eğdim, acele kaçtım oradan. Doktor Kondor'un beni görüp tanımasına fırsat vermeyecek kadar çabuk davrandığımı sanıyorum. Yalnız o günden beri bir şey daha biliyorum. Vicdan hatırladıkça hiçbir suç unutulmaz. Ayrım sonu sayfa 400. Kitabın sonu 28 Temmuz 2016.